Değerli kardeşler, sevgili misafirler, Antalya İncil Kilisesi Pazar İbadetine hepiniz hoş geldiniz. İyi ki buradasınız, iyi ki buradayız. Birlikte Rab'in huzurunda, Rab'i yücelten ezgiler söyledikten sonra şimdi de ibadetimize Tanrı'nın sözüyle devam edeceğiz. Tanrı'nın sözünü okuyup işiterek hayatımızda nasıl uygularız diye sorarak devam edeceğiz. Bugün 66. mezmurdan sizinle paylaşıyorum. Bültenlerinizde bir ana hat göreceksiniz. 66. mezmuru aynı zamanda kutsal kitaplarınızdan açmak isterseniz lütfen açın. Okumadan önce sadece kısa bir bilgi vereyim. Yani 66. mezmurun yazarını bilmiyoruz. Tam olarak kimin bu mezmuru yazdığı hakkında bir fikrimiz yok. Ama bildiğimiz bir şey var. Müzik şefi için ilahi mezmur diye başlıyor. Tanrı'yı yüceltmek için ibadet edenlere, tapınmanlara, kahinlere verilmiş bir topluluk ilahisi olduğunu anlıyoruz bununla. İlk 12 ayet özellikle toplulukça söylenen bir ezgi ibadetken 13. ayetten itibaren bu ezgi kişisel bir şeye yöneliyor. Bireysel bir duaya, bireysel bir yakarışa, bireysel bir tanıklığa, bireysel bir isteğe dönüşüyor. Hem topluluk olarak hem de kişisel olarak aslında Tanrı'nın neler yaptığı hakkında gördüğümüz, çokça okuduğumuz bir mezmurdur. Dolayısıyla hem topluluk hem de kişisel olarak bizleri ilgilendiren bir mezmur. Dersler çıkarabileceğimiz bir mezmur. O yüzden takip etmek isterseniz lütfen açın. 66. mezmuru ben okurken siz de takip edin. Şöyle söylüyor. Ey yeryüzündeki bütün insanlar, Tanrı'ya sevin çığlıkları atın. Adının yüceliğine ilahiler söyleyin. Ona görkemli övgüler sunun. Ne müthiş işlerin var deyin Tanrı'ya. Öyle büyük gücün var ki düşmanların önünde eğiliyor. Bütün yeryüzü sana tapınıyor. İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor. Gelin bakın Tanrı'nın neler yaptığına. Ne müthiş işler yaptı insanlar arasında. Denizi karaya çevirdi, atalarımız yere geçtiler ırmaktan. Yaptığına sevindik orada. Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer. Gözleri bütün ulusları süzer. Baş kaldıranlar gurura kapılmasın. Ey halklar, Tanrımıza şükredin. Övgülerini duyurun. Hayatımızı koruyan, ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen O'dur. Sen bizi sınadın ey Tanrı. Gümüş arıtır gibi arıttın. Ağ düşürdün bizi. Sırtımıza ağır yük vurdun. İnsanları başımıza çıkardın. Ateşten, sudan geçtik. Ama sonra bizi bolluğa kavuşturdun. Yakmalık sunularla evine gireceğim, adaklarımı yerine getireceğim. Sıkıntı içindeyken dudaklarımdan dökülen, ağzımdan çıkan adakları. Yakılan koçların dumanıyla semiz hayvanlardan sana yakmalık sunular sunacağım. Tekeler, sığırlar kurban edeceğim. Gelin dinleyin ey sizler Tanrı'dan korkanlar. Benim için neler yaptığını size anlatayım. Ağzımla ona yakardım, övgüsü dilimden düşmedi. Yüreğimde kötülüğe yer verseydim Rab beni dinlemezdi. Oysa Tanrı dinledi beni, kulak verdi duamın sesine. Övgüler olsun Tanrı'ya, çünkü duamı geri çevirmedi, sevgisini benden esirgemedi. Amin. Göksel babamız sana şükrederiz, hamd ederiz sözlerin için. Ve şimdi konuş yarab, kulun dinliyor demek istiyoruz. Gözlerimizi aç, yasandaki harikaları görelim. Bilmediğimiz, aklanmaz işlerimize sen bildir. Sözün konuşsun ve değiştirsin bugün diye dua ediyoruz İsa'nın adıyla. Amin. Değerli bir mezmur. İlk söylediğimiz ilahi de gelin bakın Tanrımız ne büyük, o mezmurdan geliyor. 66. mezmurdan geliyor. Gerçekten coşkulu, kimi zaman düşündüren, özellikle durak satan, 3 defa sala ifadesi görürüz bu mezmurda. Durun, düşünün anlamına gelir. Duraksamadır. mezmuru okurken sala sela ifadesi görüyorsa, o zaman orada bir vurgu var, bir durup düşünmemiz gerekiyor. Özellikle bütün yeryüzü sana tapınıyor, ilahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor dediğinde mesela bir sala ifadesi görürüz. Durup düşünelim Tanrı'nın yüceliğini, Tanrı'nın övgüsünü. Sonrasında özellikle 7. ayette kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer, gözleri ulusları süzer, baş kaldıranlar gurura kapılmasın der. Bir salah ifadesi görürüz. Baş kaldıranlar gurura kapılmasın. O zaman baş kaldıranları düşünürüz, kendimizi düşünürüz. Gerçekten Tanrı'nın yüceliğiyle baş kaldıranların zayıflığını aslında görürüz. Ve 3. salah, son selada 15. ayette sana yapmalık sunular sunacağım, tekeler, sığırlar kurban edeceğim diyor. Burada da bir düşünmek gerekiyor. Hem adaklarımız hakkında hem de ben bu vaazı hazırlarken daha çok verilen son kurban İsa Mesih hakkında çok düşündüm. Gerçekten onun yaptığı iş hakkında. 66. mezmurun yazarı az önce dediğim gibi bilinmiyor. Ama bir topluluk ilahisi olduğu anlaşılıyor. Ve dediğim gibi 12. ayetten sonra 13. ayet itibariyle bireysel bir yöne de geçiyor. Dolayısıyla hem topluluk hem bireysel olarak baktığımız bir mezmur, bizi ilgilendiren bir mezmur. Diliyorum ki Rab bugün bu mezmur aracılığıyla da bize konuşsun, dersler çıkarmamızı sağlasın. Mezmur girişte evrensel bir çağrıyla başlıyor değil mi? Ne diyor? Ey yeryüzündeki bütün insanlar. Yeryüzündeki bütün insanlara bir çağrı yapılıyor değil mi? Aslında bilinenin aksine bazı insanlar eski ahit okuduğunda Tanrı sadece İsrail'in Tanrısıymış gibi görünüyor diyenler oluyor. Ama birçok yerde görüyoruz ki bilinenin aksine Tanrı bütün ulusların Tanrısıdır. Her ne kadar zamanında o halkla özel bir anlaşma yapsa da, o halkı özel bir şekilde görevlendirse de, özellikle İsa Mesih ile bütün uluslara bereket olmuş, bütün ulusları davet etmiş ve kilisesiyle aslında hepimizi bir kahinler topluluğu, bir krallık haline getirmiş Tanrı'dan bahsediyoruz. Ve onun çağrısı aslında herkesedir değil mi? Bütün uluslar çağrılıyor. Neye çağrılıyor? Tanrı'ya sevinç çığlıkları atmaya çağrılıyor. Adının yüceliğine ilahiler söylemeye çağrılıyor. Ona görkemli övgüler sunmaya çağrılıyor değil mi? Tanrı'nın lütfu kardeşler evrenseldir. Tanrı İsa Mesih aracılığıyla, İsa Mesih'in dökülen kanı aracılığıyla bütün ulusları kurtaracak ve müjde dediğimiz İsa Mesih'in ölümü, dirilişi, göğe alınışı ve bize sunduğu büyük kurtarış haberi müjdenin insanlara gerçekten lütfudur. Evrensel lütuf böyle bir şeydir ve kilise nedir? Bu çağrıya uyan, bu çağrıya boyun eğen, bu çağrıya itaat eden, bu çağrıyı kabul eden ve bu çağrıyı hayatında uygulayan, yerine getiren insanların oluşturduğu bir topluluktur değil mi? Kilise dediğimizde biz bu taşlardan bahsetmiyoruz. Kilise dediğimizde tamam binalar güzeldir, görkemli binalar, hele ki kilisemiz içinde isterdim öyle bir bina. Umarım bir gün Rab sağlar şöyle eski tarzda. Ama kilise bu değil. Kilise tam olarak diri taşlar, Tanrı'nın diri taşlar dediği her birimizin oluşturduğu imanlılar topluluğudur. Ve baktığımızda kilise tam olarak bu mezmurcunun yaptığı gibi bütün ulusları evrensel bir mesaja çağırmakla sorumludur değil mi? Bütün halkları Tanrı'ya yüceltmeye, Tanrı'nın yüceliğini görmeye, yaptıklarını duyurmaya çağıran bir topluluktur. Ve özellikle baktığımızda bu topluluk ne yapıyor? 3. ayette ne müthiş işlerin var deyin Tanrı'ya diyor. Bir hatırlatma yapıyor aslında topluluğa. Bugün bizim de hatırlamamız gereken bir şey. Nedir o? Diyor ki öyle büyük gücün var ki düşmanların önünde eğiliyor. Değil mi? Öyle büyük gücün var ki düşmanların eğiliyor önünde. Bütün yeryüzü sana tapınıyor. İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor. Ve ilk salah ifadesi orada görüyoruz. Yani iki kesim var. Birinci kesim ne? Ondan korkarak boyun eğenler. Bu samimi bir tövbe değil. Bu samimi bir korku değil. Sadece gücü var, korkuyorum deyip kenara çekilir. Niye? Çünkü baş kaldıramıyor. Onu yenemiyor. Boyun eğiyor. Ama ikinci grup ne yapıyor? Ona gerçekten tapınıyor. Onu ilahilerle övüyor. Adını ilahilerle yüceltiyor. Charles Spurgeon diyor ki, vaiz, güçlü bir vaiz gerçekten. Diyor ki İbranice'de bu açıkça ima ediliyor. Zorlanmış ve sahte bir teslimiyettir bu. Neyden? Tanrı'ya karşı savaşamamakta. O zaman bu iki grupla ilgili bugün paylaşırken lütfen düşünün. Gerçekten hayatımızda böyle bir dönem oldu mu? Tanrı'yı tanımak istemediğimiz, Tanrı yok dediğimiz, ona küfrettiğimiz ama içten içe Tanrı'ya kızdığımız hala, aslında onun gücünü fark ettiğimiz ama itaat etmekte zorlandığımız, geri çekildiğimiz, vazgeçtiğimiz ya da savaş açtığımız. Kutsal kitap diyor ki bütün dünya eninde sonunda Tanrı'ya diz çökecektir. Öyle ya da böyle her halk, her ulus, her oymak, her insan Tanrı'ya diz çökecektir. Aynı zamanda aynı kutsal kitap diyor ki cinler bile Tanrı'nın yüceliğini biliyor ve tir tir titriyor. Ama bilmekle itaat etmek arasında gerçekten büyük bir fark var değil mi? Bilmekle itaat etmek aynı şey değildir. Güç, evet belki bir kişiye diz çöktürür ama sevgi gerçekten yürekleri kazanan şeydir. Sevgi gerçekten gerçek teslimiyeti, fedakarlığı, birliği hatırlatan şeydir. Firavun'dan görüyoruz bunu çünkü bu kitapta neyden bahsediyor? İlerleyen ayetlerde göreceğiz. 5, 6, 7. ayetlerde gelin bakın diye bir çağrı yapıyor değil mi? Gelin bakın Tanrı'nın neler yaptığına. Firavun'da gördüğümüz üzere Tanrı halkını Mısır'dan çıkarmak istediğinde Firavun ne yaptı? Hemen bıraktı mı? Hayır. İtiraz etti değil mi? Ama ne oldu? Tanrı'nın gücünü görünce ona karşı savaşamayacağını fark etti. Savaşmayı denedi. Savaşmak istedi kesinlikle. Ama ne yaptı? Eninde sonunda diz çöktü. Tam olarak mezmurcunun söylediği şey bu. Düşmanların önünde eğiliyor. Ama nasıl eğiliyor? Sadece sözle. Sadece korkuyla. Sonra aynı firavun ne yapıyor? Yine Tanrı'ya itaatsizlik ediyor. Yine ona baş kaldırıyor. Eylemleriyle gösteriyor ki sözünün sadece korkudan ağzından çıktığı gerçeği ortada. Hiçbir yere götürmüyor onu. Gerçek bir yürekle hareket etmiyor aslında. Yani her yeryüzünde gerçekten on binlerce kişi, evet yüz binlerce, milyonlarca kişi belki Tanrı'ya böyle bir saygı gösteriyor. Ama bu saygı kurtaran bir saygı değil. Bu saygı dibi boş bir saygıdır. Korkudan gelen, yenemeyeceğini bilen ve sadece savaşmaktan korkup onun gücünden hani akıllıca, zekice davranan bir saygı. Ama böylesi bir saygı Tanrı'nın gözünde gerçek bir saygı değil. Çünkü sadakat içermiyor, sevgi içermiyor. Gerçekten Tanrı'yı bilmeyi, Tanrı'yla tanışmayı içermiyor. Filipililer 2.10.11'de de benzer bir ifade görüyoruz. Biliyorsunuz İsa Mesih çarmıha gerildiğinde, öldüğünde bütün halk ne yaptı? Onu çarmıha gerenler özellikle Romalılar ve Yahudiler bir zafer kazandıklarını zannettiler. Bir zafer kazandıklarını zannettiler ama Filipililer diyor ki İsa Mesih'in adı pek çok adın üstüne çıkarıldı. Her adın üstüne egemen kılındı. Özellikle Filipililer 2.10.11'de diyor ki öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa'nın Rab olduğunu açıkça söylesin. Amin. Yani bir şekilde gördüklerinde zaten o adın altında diz çökmek zorunda kalıyorlar. Yenemeyecekleri bir isim. Her adın üstünde olan bir ad. Tüm güçlerin üstünde olan bir güç. Bu saygı işte herkesin günü geldiğinde boyun eğeceği bir saygıdır ama maalesef mecburiyetten gerçekleşiyor. O yüzden dünya için duamız şu olmalı, mecburiyetten, korkudan değil, gerçekten sevgiden, sadakatten ve Tanrı'nın gerçekten yüreğini görerek gelen bir teslimiyetten gelsin. O zaman değişeceğiz. O zaman değiştirmeye başlayacağız. O zaman gerçekten anlamaya başlayacağız Tanrı'nın yüceliğini, Tanrı'nın lütfunu, Tanrı'nın gücünü, Tanrı'nın merhametini. Aslında korkulması gereken şey Tanrı'nın kendisi değil. Birincisi insanın kendisi. Yani dünyayı bu kadar mahveden insandır. İkincisi bu kadar şeye rağmen Tanrı'nın merhametinden korkulmalı. Aynı zamanda da onun gücünden. Ya bu kadar güç var ama hala merhamet gösteriyor. Bu kadar güç var, hala bütün uluslar ona dönsün diye bekliyor. Bu kadar güç var, hala herkesin kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini istiyor ve bekliyor. Bu kadar güç var ki insanlar onun adına küfrediyorken bile. O bekliyor ki evladım gelsin, onu bağışlayayım. Gelsin, sarılayım ve evime kabul edeyim. Kaybolan oğullardaki gibi. Kaybolan oğullardaki gibi yani. Bir şekilde gerçekten Tanrı'nın merhametiyle karşılaştığımızda gerçek yürek değişimi ortaya çıkıyor. Tanrı'nın gücüyle, Tanrı'nın sevgisiyle karşılaştığımızda yürek gerçekten değişiyor ve o zaman yürekleri fetheden bir sevgi olduğunu görüyoruz. Hepimiz buna tanığız. Ben buna tanığım, siz buna tanıksınız. Tanrı'nın bizi nasıl değiştirdiğini hepimiz hayatımızda iyi biliyoruz. İsa Mesih'in bizi nasıl değiştirdiğini hepimiz hayatımızda iyi biliyoruz. Korkutarak değil, sopa göstererek değil, yakıp yok edeceğim diye üstümüze saldırarak değil, canını vererek, severek ve merhametinin şemsiyesi altında bizi toplayarak aslında gösterdi değil mi? Bütün dünyayı aynı şekilde onun mesajını çok iyi anlayan öğrencilerine yaptı. Onun gücüyle değiştirmek için harekete geçti ve onlar da tıpkı efendileri gibi ne oldu? Canlarını vererek, kaçarak, dövülerek, işkenceye uğrayarak ama mezmurcunun söylediğini de ilan ederek ey bütün uluslar onun adına ilahiler söyleyin. Ey bütün uluslar onu yüceltin. Hiçbir korku, hiçbir güç aslında onların bunu yapmasından geri çevirmedi. Onların Tanrı'nın merhametinin şemsiyesi altına girmesinden alıkoyamadı. Charles Spurgeon diyor ki hiçbir meditasyon, hiçbir felsefe, hiçbir düşünce yaratıcısıyla barışmış bir dünyayı bekleyen insan kadar heyecanlandıramaz, neşelendiremez. Yaratıcıyla barıştığımızda çünkü her şey değişecek. Yaratıcıyla barıştığımızda savaşlar sona erecek. Yaratıcıyla barıştığımızda isyan ortadan kalkacak. Yaratıcıyla barıştığımızda ölüm yok edilecek, zafer kazanılacak. Ve yaratıcıyla barıştığımızda gerçekten acı olmayacak, gözyaşı olmayacak. Çünkü teselli edileceğiz. Tanrı'nın sözü bütün yaratılışın amaçsızlıkla inlediğini söylüyor. Bütün yaratılış diyor ki Tanrı'nın çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle ve inleyerek bekliyor. Kardeşler hepimiz haberleri izliyoruz. Dünyanın ne kadar pis bir yere gittiğini görüyoruz. Kimsede merhamet yok, kimsede sevgi yok. Kimsede gerçekten, gerçek yürekten bir değişim yok. Her şey yüzeysel, her şey iki yüzlü. Her şey tiksindirici derecede korkunç ve merhametsiz. Böyle bir dönemde halkları Tanrı'ya çağıracak insanlara ihtiyaç var. Böyle bir dönemde Mesih'in sevgisini uluslara iletecek insanlara ihtiyaç var. Böyle bir dönemde Mesih'in müjdesinin tek çare olduğunu duyuracak insanlara ihtiyaç var. Ama bunu yapmadan önce biz gerçekten inanıyor muyuz? Bunu yapmadan önce biz gerçekten yürekten bunu kabul ediyor muyuz? Bunu yapmadan önce biz gerçekten Mesih'in sadece ve sadece Mesih'in bu dünyayı değiştirebileceğine inanmıyor muyuz? Çünkü siyasetçiler çözüm olmayacak, güçler çözüm olmayacak, felsefeler çözüm olmayacak, uluslar çözüm olmayacak. Ama yalnızca Mesih çözümün kendisidir, barışın anahtarıdır. O yüzden mezmurcu diyor ki gelin bakın Tanrı'nın neler yaptığına. Gelin bakın Tanrı'nın neler yaptığına benzer bir şeydir. Mezmurcu tarihi anlatıyor. Tarihi hatırlatıyor değil mi? Nereyi hatırlatıyor? Kutsal kitaplarınız varsa aşağıda yazıyor hemen. Mısır'dan çıkış 14 ve Yeşu 3. bölüm. Kızıldeniz'de Tanrı'nın halkının çıkması ve aynı zamanda Yeşu'da Şeria ırmağından geçmesi halkı. Mezmur bir anlamda hem tarihi hatırlatarak hem de kişisel olarak yine diyoruz 12. 13. ayette kişisel olarak da Rabbi övmeye yönlendiriyor onu. Hem tarihsel hem kişisel olarak Tanrı'nın görkemine götürüyor bizi. Hem tarihsel hem kişisel olarak Tanrı'nın neler yaptığını duyuruyor. Tanıklık tam olarak budur. Gördüklerimizi, duyduklarımızı anlatmak. O yüzden elçiler yüksek kurulun önüne çıktığında, elçilerin işlerinde görüyoruz. Uyarıldıklarında, tehdit edildiklerinde ne dediler? Biz işitip gördüklerimizi anlatmadan yapamayız. Tanıklık dediğimiz tam olarak budur. Bazı kardeşler duyuyorum. Diyor ki benim müjdeleme armağanım yok. Armağanlarla ilgili de konuşuruz tabii ki zaman zaman. İşte bu ne demek? Bazıları geliyor diyor ki ya armağan diyorlar, armağan ne demek? Kutsal ruh Tanrı her birimize bir şekilde yetenekler vermiştir, veriyor. Bu yetenekler Tanrı tarafından verildiği için gerçekten yüreklerimizde büyük bir sevinç ve esenlik yaratıyor. Biz yaptıkça ve biz geliştikçe. Müjdeleme ise bütün kiliseye verilen bir görevdir aslında. Tamam, kimisi var ki gerçekten ben bile bazen diyorum ya nasıl girdim buradan bu konuya. Her yerden müjdeyi duyurmanın yolunu arıyor. Her yerden İsa Mesih'in müjdesini paylaşmanın yolunu arıyor. Ama bazılarımız da var ki tamam bir şekilde çekinerek, düşünerek, bazen savaşarak, bazen iyi bazen kötü tepkiler vererek yapıyoruz. Ama nihayetinde hepimiz tıpkı mezmurcunun olduğu gibi aslında tanıklık etmeye çağrılıyoruz. Mezmurcunun yaptığı tam olarak bu. Müjdeyi duyurmak kardeşim özel bir yetenek olması gerektiren bir durum değildir. Neden biliyor musunuz? Çünkü müjde şu anda burada oturan herkesin kişisel hayatıdır. Müjde sizin kendinizsiniz. Kutsal yazılar diyor bunu. Ben demiyorum. Yüreklere yazılmış Mesih'in mektubu olduğunuz açıktır diyor kutsal yazılar. Hayatlarımız okunuyor bir şekilde. Çok sevdiğim bir vaiz var. Diyor ki müjdeyi gerektiğinde sözlerinizi kullanarak anlatın. Neden? Çünkü yaşamlarımız zaten bunu gösteriyor. Bir şekilde yaşamlarımızda zaten tanık oluyorlar. O yüzden mezmurcunun yaptığını biz yapıyor muyuz gerçekten? Gelin bakın Tanrı'nın neler yaptığına diyor muyuz? Tarihsel olarak ve aynı zamanda da kişisel olarak. Çünkü hem tarihsel olarak Tanrı'nın sözünde de dediği gibi çok önceden beri olup bitenleri anımsayın. Çünkü Tanrı benim başkası yok, Tanrı benim benzerim yok diyor. Bu bize güç vermeli. Çünkü Tanrı dün yaptıysa bugün de aynı Rabb'dir, değişmedi. Kutsal yazıların dediği gibi İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. O zaman dün yaptığını bugün de yapmaya devam eder, edecektir ve ediyor. Aynı şekilde kişisel olarak. Kardeşim ben böyleydim ama böyle oldum. Birçoğunuz benim hayat hikayemi biliyorsunuz, tanıklığımı biliyorsunuz. Tanrı'nın beni nasıl bir yerden çıkarıp nereye getirdiğini biliyorsunuz. Bilmeyenlere de seve seve anlatırım uygun bir zamanda. Ama her birimiz kişisel olarak gerçekten güçlü tanıklıklara sahibiz. Her birimiz bir şekilde Tanrı'yla bir kırılma noktası yaşadık. Eninde sonunda yüzleştik ve ne yaptık? Hamdolsun ki buradaki gibi düşmanca değil, Tanrı illa düşmanları eğdirmiyor, düşmanları ikna da ediyor. İkna etti bizleri ve ne yaptık? Diz çöktük onun görkemi karşısında, onun merhameti karşısında. O yüzden sormak istiyorum, yazar yapıyor, gelin yaptıklarını gör diyor ama bugün Tanrı bizim hayatımızda neler yapıyor? Bugün Tanrı gerçekten bizim hayatlarımızda nasıl çalışıyor? Biraz düşünmemiz gerekiyor. Çünkü çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Tanrı dün yaptıklarını bugün de yapmaya devam ediyor. Önceden okurken eski ayeti o halka kızıyordum ben. Ya bu kadar aptal olunmaz, Tanrı daha yeni size görkemini gösterdi. Hala nasıl kendi işlerinize döndünüz? Tanrı daha yeni size o kadar büyük bir yücelik gösterdi ama siz hala nasıl bunları yapabiliyorsunuz? Sonra kutsal ruh bir şekilde yüreğime dokunduğunda aynı soruyu bana sordu. Ya sen çok mu farklısın? Sanki Rab'in sözü bu soruyu bize soruyor. Biz çok mu farklıyız? Biz neler yaşıyoruz ve sonra Tanrı bizi terk etti diye düşünmüyor muyuz? Biz Tanrı'nın ne kadar yüceliğine tanık oluyoruz ve sonrasında Tanrı neden bunu izin verdi diye isyan etmiyor muyuz? Birçok sorundan geçmeden önce her şey güzelken, Tanrı'ya şükrediyorken, işler bozulmaya başladığında artık inancım kalmadı demeye başlamıyor muyuz? Biz bu kadar altı kaygan bir imana sahipsek, o halk da öyleydi tam olarak. Ve bir şekilde alışıyordu Tanrı'nın yüceliğine ama aynı zamanda günlük hayatına. O yüzden tehlikeli olan da bu. İbadetimizi ve günlük hayatımızı ayırmayalım. En büyük tehlikelerden birisidir. Tanrı'yla yaşantımız ve kişisel yaşantımız diye bir şey yoktur kardeşler. Olmaması gerekiyor. Bunu harika yaptığım için söylemiyorum. Ama yapmaya çağrıldık, çabalamaya çağrıldık. Mezmur yazarı bunu anlatırken sanki kendisi oradaymış gibi anlatıyor. Değil mi? Biz diyor çünkü. Bizi buradan çıkardı diyor. Bize şunları gösterdi diyor. Aynı şeyi biz de söyleyebiliriz. Bize bunları gösterdi Rab. Gizlilik ve güç Tanrımız Rab'be özgüdür. Yasanın tekrarı 29-29. Ama bu yasada açığa çıkarılanlar bize ve çocuklarımıza aittir diyor. O yüzden bizim içindir. Tanrı'nın yaptıkları bizim içindir. Ders alalım diye, örnek olsun diye, hayatlarımızda uygulayalım diye, yola gelelim diye, öğrenelim ve öğretelim diye aslında. Bir kişi diyor ki, sanki mezmur yazarı Tanrı'yı arayan yüreklerini ona vermiş insanları ellerinden tutuyor. Ve onları Tanrı'nın muhteşem iyiliğini göstermeye götürüyor. Gezdiriyor, bir tur düzenliyor aslında. Belki bazen böyle kardeşlere ihtiyacımız var hayatımızda. O yüzden birlikte olmamız çok değerlidir. Birbirimize Tanrı'nın yüceliğini, Tanrı'nın yaptıklarını göstereceğimiz zamanlar olması çok önemlidir. Kardeşim zor bir zaman geçiriyorsun ama bak Tanrı geçmişte neleri yaptı diye bir tura çıkarmak değerlidir. Çünkü hepimizin hatırlamaya ihtiyacı var. Hepimizin cesaret bulmaya ihtiyacı var. Hepimizin zaman zaman umutlarımızın tazelenmesine ihtiyacımız var. Bu yüzden kutsal yazılar diyor ki bir araya gelmekten vazgeçmeyin. Bir araya gelmekten vazgeçmeyin. Toplandığınızda her birinizin söyleyecek bir ezgisi, bir ilahisi, bir mezmuru, bir teşvik sözü olsun. Neden? Çünkü biz birbirimizi besliyoruz ve Tanrı tam olarak böyle yarattı kiliseyi. Birbirimizi destekleyelim, birbirimizden teşvik alalım, birbirimizden öğrenelim diye. Ve birlikte nihayetinde Tanrı'yı yüceltelim diye. Bu zaman zaman ateşten geçerek olacak. Bu zaman zaman sınanarak olacak. Mezmurcu diyor ki, hayatlarımızı koruyan, hayatlarımızın kaymasına izin vermeyen odur. Amin. Ama sonrasında ne diyor? Sen bizi sınadın ey Tanrı. Gümüş arıtır gibi arıttın. Kutsal yazıların dediğini hatırlayalım. Altın ocakta, gümüş potada arıtılır değil mi? Bir sarraf olsaydı belki güzel anlatırdı bize. Ama bu arıtma işlemi nedir? Çer çöpün yanması, saflığın ortaya çıkarılması. Değil mi? Özellikle gümüşte mesela bir videolarda izleyebiliriz. Potada eritilip gerçekten uzun bir süre yakılıp sonra ne yapılır? O üstündeki o gümüşe ait olmayan şeyler arındırılıp atılır. Biraz buna benzetiyor. Gümüş arıtır gibi arıttın bizi ey Tanrı diyor. Ağa düşürdün bizi, sırtımıza ağır yük vurdun. İnsanları başımıza çıkardın. Ateşten, sudan geçtik ama sonra bizi bolluğa kavuşturdun. Yine hala hem tarihten bahsediyor, hem de kişisel olarak yolculuğundan bahsediyor değil mi? Tanrı, değerli dostlar, her bir kişiyi kutsallaştırmak istiyor, arındırmak istiyor. Evet, Tanrı bizi gerçekten çok farklı uluslardan, çok farklı kimliklerden, halklardan, düşüncelerden bir araya getirdi. Olduğumuz gibi bizi çağırdı ama olduğumuz gibi bırakmıyor. Kutsallaştırmaya çağırdı bizi. Kutsallaştırmak istiyor, çalışıyor. Tanrı dolayısıyla ulusların Rabbi olarak bütün halkları sınamadan geçirir. Ama sonunda ne diyor? Boyun eğdiğimizde, itaat ettiğimizde bolluğa çıkarır. Aynen Mezmur 23'ü anımsatıyor. Orada söylediği gibi, karanlık ölüm vadisinden geçsem bile korkmam. Neden? Çünkü sen benimlesin diyor. Neden karanlık ölüm vadisinden geçiyoruz? Daha iyi bir yere gitmek için. Daha iyi bir noktaya varmak için. Hele ki Tanrı oradan geçmemize izin veriyorsa, Tanrı bu yolu tasarlıyorsa, eminim bizim için çok daha iyisini tasarlıyor zaten. O yüzden ona yürekten övgü borçluyuz. Tanrı insanları kutsuyor, halkını kutsuyor. Ama hepimiz kabul edelim, kutsama bazen zor bir sınav oluyor. Hayatımızdaki çetin bir anın oluyor. Bazen geçtiğimiz büyük zorluklarla oluyor. Ve o sırada sınanırken Tanrı'nın kutsanmasına şahit oluyoruz. O sınanma içerisinde ateşten geçerken Tanrı'nın bereketine şahit olmaya başlıyoruz. Ben kendim öyle bir ateşten geçtiğim dönemde şeyi sordum, itiraf edeyim, neden? Ben böyleydim, ben şunu yaptım, hala neden bu oluyor? İşte sana itaat ettim, seni seviyorum, hizmet ediyorum, ettim. Az sonra fark ettim ki Tanrı o sınanma aracılığıyla benimle konuşuyor. O ateşten geçerken gerçekten bana bir şeyler anlatıyor. O yüzden ateşten geçiyorsak, sınanıyorsak, emin olun Tanrı bizi güvenli bir konuma da getirecek. Çünkü amacı arındırmak, amacı kutsallaştırmak, amacı bir şeyler öğretmek, amacı değiştirmek. Ve mezmurcu ne diyor? O güvenli konuma geldiğinde aslında diyor ki Tanrı beni işitti. Tanrı yakarışıma cevap verdi. Zorlukları da yaşamı da kabul etti ve Tanrı'nın bereketini ilan etti aslında. Ve o zaman ne yapıyor? Adaklarla aslında şükranda bulunmaya başlıyor değil mi? 13. ayetten 15. ayete kadar yakmalık sunularla evine gireceğim diyor. Adaklarımı yerine getireceğim. Yakılan koçların dumanıyla semiz hayvanlarından sana yakmalık sunular sunacağım. Tekeler, sığırlar kurban edeceğim. Mezmur yazarı aslında şükranlarını sunarak Tanrı'nın kurtarışına dikkatimizi çekiyor. O sınanmadan sonra bu kadar övgü, bu kadar şükran ne için? Çünkü o sıkıntıdan çıktı. Tanrı onu o sıkıntıdan kurtardı. Tanrı kurtarıyor ve sonra kulu ne yapıyor? Sözünü yerine getiriyor. Adaklarını yerine getiriyor. Rab'e o şekilde sunular sunmaya başlıyor. Peki son kurban İsa Mesih'ten sonra biz kurban kesmiyoruz. Bugünün konusu gidip kurban keselim değil. Tekeler, sığırlar kurban edeceğiz diye adakta bulunmamıza gerek yok. Çünkü son kurban Mesih'in kendisidir. Kutsal yazılar der ki bu şeyler eski ahitteki özellikle sistemlerden bahseder. Aslı Mesih'te olanın gölgeleridir. Mesih'i işaret eder hepsi. Tanrı'nın kutsaması, Tanrı'nın bereketi, Tanrı'nın kurtarışı olan İsa Mesih'te tamamlanır hepsi aslında. Son kurban Mesih'ten sonra peki biz adaklar yerine ne sunuyoruz? Eski bağlamda bir kurban sunulurken, bir hayvan sunulurken kutsal yazılar şimdiki dönemde ne diyor? Bedenlerinizi Tanrı'ya diri kurbanlar olarak sunun. Yani bir tezat yok mu? Hem kurban hem diri nasıl olunur? kurban dediğin ölür, değil mi? Ama biz diri kurbanlar olmaya çağrılıyoruz. Kendi yaşamlarımız için ölmeye ama Mesih için yaşam sürmeye, yaşam sürmeye çağrılıyoruz, teşvik ediliyoruz aslında. Yapabileceğimiz birçok şey var. Sunabileceğimiz birçok hizmet var. Kilisede yapılabilecek birçok şey var. Bunların hepsi bir anlamda hoş kokulu bir sunu gibidir Tanrı'nın önünde. Tanrı'nın iyiliğini ilan etmeye, ruhumuz için yaptıklarını duyurmaya sorumluyuz. O yüzden gelin birlikte konuşalım neler yapacağımızı. Gelin birlikte gerçekten birbirimizi teşvik edelim. Tanrı'nın egemenliği için biz yeteneklerimizi nasıl kullanabiliriz diye birlikte sohbet edelim. Birbirimizi teşvik edelim, birbirimizle görüşelim. Ve baktığımızda bu dua ve yakarış nihayetinde ilginç bir şeye götürüyor bizi. Gelin dinleyin ey sizler diyor 16. ayet. Tanrı'dan korkanlar, benim için neler yaptığını size anlatayım. Ağzımla ona yakardım, övgüsü dilimden düşmedi. Yüreğimde kötülüğe yer verseydim Rab beni dinlemezdi. Oysa Tanrı dinledi beni, kulak verdi duamın sesine diyor. Bir gerçek var burada. Saklanan günahlar bizi Tanrı'dan uzaklaştırır. Saklanan günahlar Tanrı'ya yaklaşmamıza engel olur. İtiraf edilmemiş, tövbe edilmemiş günahlar bizi gerçekten Tanrı'dan uzaklaştırır. O yüzden burada ne diyor? Yüreğimde kötülüğe yer verseydim Rab beni dinlemez diye. O zaman ne görüyoruz? Tanrı onu dinlediğine göre samimiyetini görüyoruz. İtirafını görüyoruz. İçtenliğini görüyoruz. Rab'be yaklaşırken nasıl bir yürekle yaklaştığını, gerçek Tanrı korkusunun nasıl olması gerektiğini görüyoruz aslında. O yüzden biz de Tanrı'nın sadakatine yaklaşırken yüreklerimize dikkat edelim. Yüreklerimiz hakkında düşünelim. Gerçekten Tanrı'ya nasıl yaklaştığımızla ilgili açık olalım. Çünkü zaten bilenler hiçbir şey saklayamayız. Burada bir vaiz demiş ki, duyulan dua, bu işittiğimiz dua, günahtan dolayı yürekten üzülen ve yorgun düşen, ondan nefret eden ve kurtarılmayı arzulayan tövbekarın duasıdır. Günahtan nefret ediyor muyuz? Günahın gerçekten bize neler yaptığını ya da yapabileceğini fark ediyor muyuz? Günah gerçekten korkunç bir şekilde bizi tepe taklak edebilir. Hayatımızı mahvedebilir. Tanrı'ya yakardığında Tanrı onu duyuyor, samimi bir şekilde geldiği için. Cevap veriyor ve ne yapıyor mezmurcuya? Tanrı kendisini övmesi için daha fazla sebep veriyor aslında. O yüzden günahı saklamak bir lanet getirirken Tanrı'nın önünde pişman bir yürek hem o yüreği rahatlatıp bereket getiriyor hem de Tanrı daha fazla şükran sebepleri veriyor aslında her birimize. İlginç bir şekilde yüreklerimizi ferahlatmaya devam ediyor, serinletmeye devam ediyor. Ve Tanrı'nın daha çok övülmesini sağlıyor, değil mi? O zaman günümüz için bir çağrı yapmamız gerekiyor. Günümüz için gerçekten bir çağrıya ihtiyacımız var. Değerli dostlar, Tanrı'nın her birimizi arıtmak istediği aşikardır. Tanrı her birimizi arındırmak istiyor. Tanrı her birimizi kutsallaştırmak istiyor. Tanrı gerçekten tertemiz görünen bir şeyler yaratmak istiyor. O istiyor ama biz ne kadar istiyoruz? O istiyor ama biz ne kadar gerçekten yaklaşıyoruz? Biz bir kaçış mı gösteriyoruz, yoksa boyun mu eğiyoruz? Çünkü biz kaçtıkça Tanrı yine bekleyecek ama bizim için planları gecikecek. Biz istemedikçe onun vermek istediği bereketten uzak kalacağız. Birlikte hizmet etmeye çağrıldık. Tanrı'nın yüceliğini duyurmaya çağrıldık. Ve kilisede pratik hizmet yapabileceğimiz birçok şey var. Kardeşlerimizi ziyaret edebiliriz, onlarla çay kahve içebiliriz, sohbet edebiliriz, birlikte dua edebiliriz, ihtiyaç sahiplerine yardım edebiliriz. Bir sürü aklınıza gelemeyecek kadar pratik işler var. Çünkü birçok insan kiliseye geliyor. Birçok insan kiliseden yardım istiyor. Birçok insan bir şekilde çıkış yolu arıyor. Aynı zamanda bizim de birbirimize ihtiyacımız var. Birçok kardeş bazen kimseyle oturup çay bile içemiyor. O zaman birbirimize karşı uyanık olalım. Birbirimizi gerçekten kollayalım. Ben kendim de itiraf edeyim. Ben pastör olarak ben her şeye yetişemiyorum. Herkesin neye ihtiyacı olduğunu bazen göremiyorum. Ama biz birlikte yaparsak inanıyorum ki bu hizmet daha da gelişir. Bu hizmet daha da bereketli olur. Ama pastör Özgür orada o yapar derseniz inanın bana çok bir şey olmayacak. Ve eninde sonunda da fark edeceksiniz. Pastör Özgür tek başına hiçbir şey yapamıyor. Yapamazlar. O yüzden sizi davet etmek istiyorum. Gelin hizmete ortak olun. Gelin gerçekten birbirimizi teşvik edip birlikte bina edelim. Gelin birbirimizi ziyaret edelim. Gelin birbirimiz için dua edelim. Gelin birbirimizin sorularını yanıtlayalım. Sorunlarını çözmeye çalışalım. O zaman gerçekten değerli bir topluluk olacağız. Hamdolsun öyle değiliz demiyorum. Öyleyiz ama daha da iyi olalım. Daha da skalayı yükseltelim. Daha iyi bir şekilde tarihi nasıl yüceltebiliriz diye düşünelim. Daha iyi bir şekilde nasıl hizmet edebiliriz diye düşünelim. Büyük bir işin parçası olmak için gelin konuşalım. Tanrı sonuç olarak değerli kardeşler geçmişte denizi ikiye böldü. Halkını ateşten geçirdi. Ve sonuç olarak ne yaptı? Bolluğa çıkardı. Aynı Rab bugün kilisesi için harekettedir. Aynı Rab bugün kilisesindeki her bir diri taş için hareket etmektedir. Tanrı bugün de kilisesini arıtır, arındırır, korur ve yüceltir. O yücelikle kendi yüceliğini ilan eder. O yüzden onun gücü belki bugün bizi ateşten geçirir. Belki bizi bir arındırmaya sokar. Ama şükranla onu öveceğimiz bir sebep verir ve bizi oraya yönlendirir eninde sonunda. Yeter ki biz Tanrı'ya bakalım. Yeter ki bu olanlarla seni nasıl yüceltebilirim diye ona soralım. İnanın bana Tanrı yüceltmek için size sebepler verecek. Olan şey her ne olursa olsun adını yüceltmek için sebepler bulacaksınız. O yüzden onu övmeye birlikte gidelim. Tanrı'nın bizim hayatlarımızdaki kurtarışlarını hatırlayalım. Tanrı'nın bizi nasıl ateşlerden çekip çıkardığını anımsayalım. Tanrı'nın bizi çıkardığı hatıra listelerimizi düşünelim. Çünkü Tanrı bizi birçok şeyden çıkardı. Düşündüğümüzde hatırlamaya başlıyoruz. O yüzden kutsal yazılar diyor ki şükredici olun. Çünkü şükredecek şeylere baktıkça şükredecek daha çok sebepler buluruz.